Çetak.
Çetak. Oysa adımız da
bu için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Bizler yine buradayız 15.55'e dek. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki sizler de katılın programımıza. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Evet, elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Bizi güçlükler ayırsa da umudum var hala yarında. Ben severim aşkın zorunu, kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum. Bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde.
Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Yavuz Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, tabii ki spor hekimliği anabilim dalı olunca birazcık spor hekimliğinden söz edelim istedik dinleyicilerimize. Neler söyleyeceksiniz spor hekimliği ile ilgili? Nedir spor hekimliği? Evet. İlgilendiği alan nelerdir? Sadece sporcular değil herhalde, değil mi?
Şimdi tabii ülkemizde spor hekimliği 1970'li yıllardan itibaren kuruluyor. Ama daha sonra biraz ara veriliyor. 90'lı yıllardan sonra tekrar bir ivme kazanıyor. Şimdi spor hekimliği koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimliği birlikte içeren bir dal. Aslında spor hekimi uzmanı sporcu sağlığı konusunda özelleşmiş bilgi ve deneyimi olan özelleşmiş hekimler olarak da tanımlayabiliriz.
Evet.
Tabii ana hedefimiz sporcular ama onun dışında sağlıklı yaşam için egzersiz yapan, evde bir iş yapan ya da kronik bir hastalığı olan ve biz buna program dahilinde bir egzersiz programı öneriyoruz. Hastalığın tedavisi anlamında. Hı hı. Medikal tedavisiyle birlikte uygulayacak şekilde. Bu esnada meydana gelebilecek olan kas iskelet sistemi yaralamaları, yani eklem olabilir, kıkırdak yaralanması olabilir, menisküs, ön çapraz gibi birçok sorunu tanısını yapan, yani kas iskelet sistemlerinin tanısını koyan, tedavisini ve rehabilitasyonunu yaparak kişiyi yeniden aktif yaşamına ulaştırmaya çalışan bir dal. Yani burada sadece sporcu değil, sporla birlikte her tür. Ben kısaca şöyle özetleyebiliyorum. Yürüyebilen ve hale yürüyebilen. Hı hı. Her cins, her yaştan kas iskelet sistemi sorunu olan hasta grubu bizim yanımıza gelebilir. Aynı zamanda örneğin ebeveynler. Çocuğunda belli bir yetenek görüyor. Acaba hangi spor dalı benim çocuğum için uygun diye sorusunu, cevabını arayanlar.
Ne güzel, evet. Yönlendirebiliyoruz yani bu konuda da.
Antropometrik testlerimiz var, vücut işte ölçümlerini yapıyoruz. Bazı kas iskelet sistemindeki güç kuvveti ölçen özel cihazlarla bir takım ölçümler yaptıktan ve değerlendirme yaptıktan sonra o kişinin, yani o çocuğun hangi spora yeterli yeteneği olduğunu ortaya koyuyoruz. Ancak bundan sonra tabii yeterli beslenme, destek, teknik, taktikle birlikte o kişi geleceğin belki de iyi bir sporcusu olacaktır.
Ama bu halk tarafından çok iyi bilinen bir şey değil galiba. Evet. Çünkü biz çocuklarımızı belli bir yaştan itibaren mutlaka bir sporla ilgilensinler diye futbola götürüyoruz, yüzmeye götürüyoruz, basketbol, voleybol oynatıyoruz ama onların o kas yapı, iskelet sistemi ona uygun mudur?
Evet.
Bilmeden yapıyoruz tüm bunları. Aslında bu konuda yönlendirecek olan sizler varsınız.
Evet,
ne
yani
güzel.
Biz kas iskelet sisteminin genel antropometrik özelliklerine ve güç kuvvet veya denge parametresine bakarak bir yönlendirme yapıyoruz. Mesela bazen bir çocuk geliyor, elastik özelliği çok iyi. Fakat diyorlar ki bizim çocuk işte basketbolcu olsun. Yani uzamayacak, çok uzun boylu olmayacağı belli. Belki o noktada ona yeteneği yok. Ama biz onu diyoruz ki şu spor dalında çok daha başarılı olabilir, yetenekli olabilir.
İlla sporcu olacaksa.
Aynen. Onun dışında biliyorsunuz ülkemizde yani veya dünyada önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesi ani ölümler. Ki ani ölümlerin büyük bir kısmı kalp kaynaklı. Bu anlamda sporda ani ölümlerin önlenmesi adına spora katılım muayeneleri yapılması gerekiyor. Biz profesyonel amatör sporcuların yanı sıra aynı zamanda sağlıklı yaşam için egzersiz yapacak olan kişilerin de sağlık taramasını, yani spora katılım muayenelerini yapıyoruz biz bölüm olarak. Bu hasta grubu da, bu kişi grubu da bize geliyor, başvuruyor. Bu şekilde biz bunların spor yapıp yapamaz şeklindeki raporunu düzenleyerek spora yönlendiriyoruz.
Peki cerrahi bölümümüz var mı?
Cerrahi yok ama şöyle, cerrahi sonrası örneğin ön çapraz bağ operasyonu oldu diyelim. Menisküs tamir operasyonu olduktan sonraki rehabilitasyonunu biz yapıyoruz. Bu süreç içerisinde bizim yine çok önemli noktalarımız var. Yani sporcuya yaklaşırken diyoruz ki biz sporcu, hadi sporcunun sporcu performans testleri var. İşte aerobik dediğimiz kısa süreli maksimal kuvvetin ölçülmesi, gücün ölçülmesi, uzun süreli dinamik gücün ölçülmesi gibi birçok parametreyi de, yani sporcu performans testleri kapsamında ölçüp değerlendirip sporcuya bir harita önüne koyuyoruz. Yani sende şu eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsin. Bu aslında multidisipliner yaklaşımla yapılması gerekiyor. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Biz bunu değerlendirdikten sonra hocasına, teknik direktöre ya da antrenörüne, sporcuya veriyoruz. Bunlar kendileri artık saha içi aktif rehabilitasyon dediğimiz bir antrenman programı yaparak sporcunun istenilen performans düzeyine ulaşması sağlanmış oluyor. Kısaca.
Evet. Bunun yanı sıra tabii manuel terapi var. Şok dalga tedavisi dediğimiz tedavi yöntemleri var. Evet. Son zamanlarda çok revaçta PRP. Bunun uygulamaları da siz yapıyorsunuz herhalde.
Evet, yani.
Ne gibi durumlarda? Nasıl uygulanıyor acaba? Şimdi, kimlere uygulanıyor?
Yani şöyle diyelim ki bir problem var. Sağlık sorunu var. Kas iskelet sisteminde bir problem var. Öncelikle biz diyoruz ki tedavinin altın anahtarı doğru tanım. Önce tanıyı koyuyoruz. Ama biz ilk başta gelin size işte bu tür enjeksiyon uygulamaları yapalım demiyoruz.
Peki size en çok ne tür şikayetlerle geliyorlar?
Yani mesela kas ağrısı, işte cerrahi sınırda olmayan menisküs ön çapraz bağ yaralamaları, eklem kıkırdak hasarlamaları, yine birçok bel ağrısı ki bunları da diskojenik dediğimiz ağrı türü olabilir veya lomber diskopati dediğimiz bel fıtığı ve bunun yansıyan ağrılarla bize gelebiliyor. Genelde kas iskelet sistemi sorunları ama aynı zamanda kronik hastalığı olan, hani biliyoruz ve son yıllarda da üzerinde önemli durulan büyük bir halk sağlığı problemi olan sosyal ve ekonomik aslında birçok kayıba yol açan bir grup var. Kronik hastalıklar.
Evet.
İşte bunlardaki tedavi, medikal tedavi, egzersiz tedavisi ve beslenme. Biz işte egzersiz tedavisi ayağında bu gruba sağlık hizmeti de sunuyoruz. Bu anlamda kronik hastalığı olan ve egzersiz tedavisine ihtiyaç olan hasta grubuna da bize başvurduğu zaman hizmetimiz veriyoruz. Yani bu grupta bize başvuruyor diyebiliriz. Ama daha çok spor yaralanmaları özelinde kas iskelet sistemi problemi olanlar. İşte ayak bileği burkulması olabilir, diz problemi olabilir, omuz problemi olabilir. Çok sık olarak geliyor. Geldiği zaman biz ilk olarak doğru tanıyı koymaya çalışıyoruz. Tanıdan sonra öncelikle basit yaralanmalarda, örneğin birinci derecede ayak bileği burkulmasında. Buna bir egzersiz programı, aktivite modifikasyonuyla birlikte çok rahat spora döndürülebilir birkaç hafta içerisinde. Eğer gerekirse, yani ikinci, üçüncü derece dediğimiz daha ciddi yaralanmalarda, o zaman sportif rehabilitasyonu, fizik tedavi modalitelerini kullanıyoruz. Sonuç alırsak tamam. Ama alamazsak işte o zaman bizim rejeneratif enjeksiyon teknikleri adı altında platelet zengin plazma, yani PRP denilen uygulama. Proloterapi dediğimiz özellikle tendon ve bağların kemiğe yapışma bölgesinde uygulanarak o bölgedeki dokuların güçlenmesini sağlayarak binen yükü azaltıyor. Yani mekanik olarak diyelim ki oraya bir stabilizasyonda katkısı olan bir yöntem olarak kısaca ifade edebiliriz. Aynı zamanda nöral terapi yapılabilir. Yani bu tür rejeneratif enjeksiyon tekniklerini de uygulayarak sonrasında belli bir dönem aktivite dediğimiz gibi modifikasyonu yapıyoruz. Yani alt ekstremitesinde bir problem varsa üstle ilgili çalışmalar yapıyor ki performansı da bu ara düşmesin veya düşecekse de en az seviyesinde düşsün. Yani performansı korumak da bizim hedefimiz bu anlamda.
Şimdi peki yan etkileri var mıdır? Çünkü özellikle son zamanlarda baktığımızda PRP, işte ozon, bunlar çok revaçta tedavi yöntemleri.
Şimdi tabii herkese yapılmayacak bir defa. Onun altını çizmemiz lazım. Doğru tanıyla birlikte doğru bir vakayı, doğru bir sorunu tanımlarsanız ve buna uygun olarak asepsi, antisepsi dediğimiz bizim tıpta, yani hijyenik kurallara üst noktada dikkat ederek uyguladığınız zaman ve bu işin uzmanları tarafından yapıldığı zaman herhangi bir yan etki olmaz. Genelde işte uygulama bölgesinde hafif bir iğne girdiğinden dolayı bir morarma olabilir, hafif kanama olabilir. Bazen uygulama eklemde şişme olabiliyor. Ona biz boost tedavisini öneriyoruz. Yine bu tür uygulamalarda 3 gün, en az 3 gün boyunca ağrı kesici, özellikle bizim non-steroid dediğimiz grubu önermiyoruz ki iyileşme sürecini blok etmesin diye. Çok, yani dediğim gibi etkin, tecrübeli, bilinçli ellerde yapıldığı zaman bu uygulama, inanın yan etkileri oldukça az. Ama doğru elde, doğru bölgeye, doğru tanıyla yapılmak şartıyla. Bu önemli. Evet.
Peki etkisini ne kadar zamanda gösteriyor? Kişiden kişiye ve rahatsızlığa göre değişiyor galiba, değil mi?
Şimdi şöyle, hastalık yoktur denir, hasta vardır. Yani herkeste farklı semptom, yani bulgular ortaya çıkabiliyor. Mesela bir kişinin dizinde aynı problem, sol ve sağ dizinde aynı problem var olduğunu düşünelim. Ki bize geliyor böyle vaka. İkisine de aynı yöntemi yapıyorsunuz. Bir dizi olumlu cevap veriyor, diğer dizi olumlu cevap vermiyor. Yani kişinin kendi dizi arasında bile o iyileşme mekanizmalarının bu uygulanan tekniklere verdiği cevap farklı olabiliyor. Bu anlamda bizim uygulamamız gereken, dediğim gibi, yani doğru zamanlamayı bilmek lazım. Şimdi akut dediğimiz hemen etkisi dediğimiz bir etki var. Bir de kronik etki, yani geç etki. Ortalama olarak birkaç gün içerisinde, yani tabii iğnenin uygulama bölgesindeki ağrısı, morarması vesairesi, bunlar tabii kişiyi biraz rahatsız edebilir. Birkaç gün sonra aslında kişi fark etmeye başlıyor. Hatta bazen bizim nöral terapi dediğimiz şeyde lokal anestezik de kullanıldığı için ESVT tedavisi de o şekilde, bir anda akut analjezik, yani ağrı kesici etkisi de olduğu için kişi bir anda inanılmaz rahatlıyor ve bu diyor ki bu bir mucize. Aslında biz mucize olmadığını anlatıyoruz tabii uyguladığımız hastamıza veya sporcumuza, diyoruz ki bak şu anda akut etkisi böyle, sonradan biraz ağrın artacak ama birkaç gün sonra bu ağrı azalarak devam edecek diyoruz.
Evet. Tabii şimdi günümüzde hareketsizlik, obezite, evet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıklarına sebep oluyor. Dolayısıyla kronik hastalıkların da tedavisinde, evet, kullanılıyor dediniz. Bu anlamda baktığımızda sporun da etkisinden söz edelim isterseniz. Sporun da öneminden söz edelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü artık gün geçmiyor ki bulunduğumuz caddede, sokakta spor salonu görmeyelim. Artık herkes böyle incecik vücutlara sahip olmak için estetik amaçlı ama bunun fazlasının da zarar olduğunu söylemek gerekiyor herhalde.
Şimdi tabii bu konuya girmeden önce şunu ifade etmek lazım. Spor ekim aslında estetik bir branş. Yani tıbbın, bilimin ve estetiğin bir arada olduğu şey. İnsanlar neden spor yapar? Daha sağlıklı olmak, evet, için. Aslında biraz da gerisinde daha bir fit, daha güzel bir yapıya, evet, sahip olmak. İşte bu beraberinde estetik düşünceyi de getiriyor. Bir nevi biz estetiklik anlamında da böyle bir düşünebiliriz. Şimdi sağlıklı, yani spor deyince bir de şu kavramı açmak lazım. Sporla egzersiz. Egzersiz biraz daha doğru tanım gibi. Çünkü spor belli bir hedefe yönelirken zamanın da içinde olduğu üst düzey yüklemelerin ve üst düzey yüklemelerle birlikte birçok yaralamaların beraberinde gelebilecek bir dal. Yani aslında spor zamana dayalı. Ama bizim egzersiz dediğimiz zaman, evet, sağlıklı yaşam. Şimdi düzenli ve sağlıklı yaşam yapabilmek için kişi bir defa spora katılım muayenesini yapacak. Özellikle 35 yaşından sonra herhangi bir sağlık sorunu var mı diye. Yapıldıktan sonra biz bu kişinin, yani bize gelirse eğer, kişiye özel bir egzersiz programı çiziyoruz. Ne yapması gerektiği, ne yapmaması gerektiği. Öncelikle koşu diyoruz. Açık alanda, imkan yoksa kapalı alanda, koşamıyorsa, kas iskelet diz ağrısı diyelim varsa, o zaman diyoruz ki yürüyüş. Evet. Ya da mesela son dönemde eliptik bisiklet dediğimiz kol ve bacaklarını aynı anda hareket ettiren sistemler var biliyorsunuz. Bunları çok rahat yapabilir. Mesela dizinde problem olan, menisküs ya da ne bileyim kıkırdak hasarlanması olan, bu egzersizi çok rahat yapabiliyor. Çünkü kompakt etki dediğimiz, yani vurma etkisi çok olmuyor. Bunu önerebiliriz. Bizim burada klasik olarak diyoruz ki ilk defa egzersiz yapacaklara, spor yapacaklara, aman dikkat edin, bir anda yüklenmeyin. Kendinize 4-6 haftalık bir çizelge çizin.
Evet.
Biz o şekilde planlıyoruz ve yavaş yavaş kademeli artırıyoruz. İkinci de soru şu, haftada her gün mü yapalım, 3 gün mü, 5 gün mü? Biz diyoruz ki her gün yaparsanız bıkkınlık dediğimiz, yani kronik yorgunluk sendromuna yol açabiliyor veya spordan böyle kendini soyutlayabilecek bir noktaya da götürebilir. Onun için haftada 3 gün size planlanan egzersizi yapın. Onun dışında kalan günlerde işte yüzme gibi farklı aktivitelerle serpiştirerek araya daha böyle şey yapabilirsiniz.
Peki,
yani.
Peki kas yorgunluğu tüm bunlardan sonra mı ortaya çıkan bir şeydir?
Evet, yani şöyle, aslında kas yorgunluğu antrenmansız birinde diyelim ki 5 dakika koştuğu zaman kas yorgunluğu yol açabilir. Ama ani kas katılığı dediğimiz başka bir kavramdır o. Ama antrenmanınız arttıkça, yani siz antrenman yaptıkça kas sistemi de buna uyum sağlamaya başlıyor.
Evet.
Uyum sağladıkça yorgunluk daha azalıyor. Ama sizin kapasitenizin üzerinde bir zorlamaya yol açarsanız, kendinizi o noktaya getirirseniz, işte o zaman laktik asit dediğimiz bir takım işte metabolik sistemleri bozacak olan asidik ortam oluştuğu için ağrı reseptörlerini de uyararak, o bölgedeki hücrelerin çalışmasını da bozarak kas yorgunluğu dediğimiz semptomu ortaya çıkıyor. Ama bu doğal bir süreç. Yani kimisinde az, kimisinde çok. Çok yüklenirseniz, herkes kendi kapasitenin hep üstünde yüklendiğiniz anda kas yorgunluğuna yol açabilir. Yani kademeli artış bizim için çok önemli.
Evet. Şimdi yaşla beraber vücuttaki değişiklikler de göz önüne alınarak, evet, spor yapılmalı galiba,
tabii ki,
değil mi?
Yani her yaşın yapabileceği spor şeyi var. Uygunluğu var diye.
Evet, örnekler verebilir miyiz acaba? Mesela şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize.
Tabii, örnek verelim. Örneğin diyelim ki 30-35 yaşında biraz da kilo sorunumuz olan kişiler. Öncelikle dediğimiz gibi, yani bir sağlık muayenesi olması gerekiyor, spora katılım muayenesi. Yani bizlere geldiği zaman spor hekimliği polikliniklerine, spor hekimliği uzmanı tarafından değerlendiriliyor. Eğer herhangi bir kardiyak bir problemden şüphe ediliyorsa, o zaman kardiyoloji konsültasyonu alarak sonucu netleştiriyoruz. Diyoruz ki spor yapabilirsiniz. İşte bu kişinin yapabileceği sporda altın anahtarımız var. Çok farklı yöntemler var. Ölçüm yöntemleri ama aşağı yukarı biz diyoruz ki 220 eksi yaş. Yani önce şöyle diyoruz. Diyelim ki 35 yaşında, 40 yaşında diyelim. 220'den 40'ı çıkarttık. 180. Kişinin spor yaparken bunun da %60'ını alıyoruz. Diyelim ki %60'ı da 140'a denk geldi.
Evet. Tamam,
yani kafadan hesaplıyorum. Evet. Siz spor yaparken kalp atımınızı ölçeceksiniz. Yani şöyle biliyorsunuz, saatli ölçüm sistemleri var. Ya da göğüse takılan ölçüm sistemleri var. Ya da bisiklet ya da koşu bandında tuttuğunuz zaman tutaşlarla birlikte nabzınızı ölçebiliyor. Sizin nabız hızınız, 140'ün üzerine çıkmayacak. Bu evet. çok önemli. Evet. Ve buna yönelik, hocam ben 3 kilometre koşuyorum, hocam ben 50 kilometre koşuyorum. Bunlar bizim için çok önemli değil. Önemli olan sizin belirlenen kalp atım hızını aşmayacak şekilde koşuya başlamanız ve zaman içinde bunu arttırmanız.
Vücudu fazladan yoruyor.
Aynen. Örneğin evet. ben ilk defa yapıyorum. 40 yaşındayım. Spora yeni başladım. Belki 5 dakika sonra benim kalp atımımızım eğer aynı tempoda devam edersem 140'ı geçmeye başlayacak. İşte bu noktada tempoyu düşürüyorsunuz ve belki yürüyüş moduna geçiyorsunuz. Sonraki gün biraz daha koşuyorsunuz. Sonra 6 dakika 7 dakika derken kişinin antrenmanı düzenli antrenman yaptığı zaman istenilen kondisyona performansa ulaşması 4-6 haftalık bir süreci kapsıyor. Yani 6 hafta sonra siz esasında belirlenen kalp atımımızı çerçevesinde 30 dakika, 45 dakika koşabilecek bir tempoya ulaşmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi diz vesaire problemimiz yoksa, varsa o zaman diyoruz ki oturarak bisiklet çevirin veya eliptikir bisikleti kullanın. Yani bunları da yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde önerebiliriz. Ama daha gençlere biraz daha farklı. Yani burada altın anahtar 220 eksi yaş. 220'den yaşı çıkartıyoruz. Onun da %60 ile 80 arasındaki kalp
nabızı atım. Aynen. Ortaya çıkıyor.
Yani hesaplanabilir hani şey evet. açısından.
Evet. Hı-hı. Şimdi aslında açılan spor salonları yine gözümün önüne geldiğinde oralarda hiç böyle spor hekimliği danışmanlığı evet. yok. Orada evet. her türlü spora, hatta başında kimse olmadan Hı-hı. da insanlar gelişi güzel sporlar Doğru. yapıyorlar. Bu da dolayısıyla size yönlendiriyor kişileri çünkü hastalıklara Hı-hı. yol açıyor Doğru. tabii ki rahatsızlıklara.
Yani dediğiniz gibi spor salonlarının birçok spor salonunda yani çalışan işte orada antrenman yaptıran Hı-hı. antrenör veya teknik eleman diyelim teknik ekip çok etkin değil. Ama ülkemizde yavaş yavaş bu konuda biraz daha tabii yol almaya başladık. Daha böyle bilimsel altyapısı oturtulmaya başlandı. Ama önerimiz şu. Yani bize geldiği zaman tabii her tarafa spor hekimi uzmanı koymak çok mümkün değil. Ama burada çalışan arkadaşların belli dönemlerde belki kurslardan geçirilerek eğitimleri yapılarak istenilen noktaya getirilebilir. Yani birden fazla hani spor kulübü bir danışman spor hekimiyle çalışabilir diyebiliriz evet. yani.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah rica ederim.
Bilgilendirdiğiniz için ayağınıza sağlık geldiğiniz
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum. Size davet ettiğiniz nazik bir şekilde biz de geldik. Sizin yapmış olduğunuz bu programla birlikte yani halkın aslında hak sağlığı anlamında çok güzel işler yapıyorsunuz. Bundan sonraki bu tür aktivitelerde de güzel haberinizi biz de şahsım adımıza bekliyoruz yani.
Biz de sizi yine ağırlamaktan şeref duyarız hocam. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Yavuz Yıldız konuğumuzdu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz ve müziğe dönüyoruz.
Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki bir zulüm etsen. Sevemem desen, ne git diyemem ki. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki bir zulüm etsen. Aşkın olmaz çoğu özü. Ara sıra bazı bazı. Gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim. Aşkın olmaz çoğu özü. Neredeydin demem. Kimleydin demem. Seni sevdim bir kere. Madem ki sensin. Yaşayamam ben, naz etmem boş yere. Var mı söyle, var mı söyle. Benim gibi canım ister güldürürsün, canım ister öldürürsün. Aşkının kölesi yok.
15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi İzmir'de lisede okurken ağlayan ayakkabı boyacısı çocuğu görmesiyle insanlara gönüllü olarak el uzatmaya başlayan, sokak çocuklarını okutan, Gaziantep'te Suriyeli mültecilerin kampına giden, Gana'da yetimhane yaptıran, işsiz kadınlara iş olanağı yaratan, tecavüze uğrayan genç kızlara destek olan yardım gönüllüsü Sayın Sezi Kalkavan telefon hattımızda. Şimdi arkadaşlarıyla kurduğu Şimdi Derneği hakkında kendisiyle söyleşeceğiz. Hemen bir merhaba diyoruz Sayın Sezi Kalkavan'a. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk. Herkese merhaba.
Teşekkür ediyoruz. Bizden de size merhaba. Evet, şimdi derneği hakkında söyleşeceğiz dedik. Birazcık derneğin ortaya çıkışından bahsedelim isterseniz. Nasıl karar verdiniz, nasıl oluşturdunuz derneği? Ben sizinle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım dilimin döndüğünce dinleyicilerimize.
Çok teşekkür ederim. Nasıl ortaya çıktı? Kendiliğinden ortaya çıktı aslında. Ben dernekleşmeyi hiç düşünmemiştim. Bir kurum adı altında bunu yapmak aklıma gelmedi. Çünkü çok uzun yıllardır ben bu alanda çalışıyorum. Birey olarak çalışıyorum, şahsi olarak çalışıyorum. Çevremi harekete geçirerek, kendi kaynaklarımı kullanarak, bu kaynak zaman ve sevgi. Gerisi zaten zamanınızı ve sevginizi verdiğinizde zaten bütün kaynakları toparlıyorsunuz işin içinde oldukça. Yıllarla büyüdü. Bir çevreye yayıldı. İnsanlara aracılık ede ede. Biz de dedik ki zaten yapıyoruz bunu. Hadi bakalım bir dernek kuralım. Gönüllülerimiz olsun. Katılmak isteyenler olsun. Katkı sağlamak isteyenler oluyor. Ben ne yapabilirim? Çünkü oradaki bireysel seçim çok önemli. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyen kişiler var. Sosyal medyada tanıştığımız, takip ettiğimiz birbirimizi. Biz de dedik ki bu derneğin bir resmi altyapısı olsun. Bir hepimiz için bir çatı olsun. Ne yapabileceklerimize bundan sonra bu dernek üstünden devam edelim.
Ve neler yaptınız peki dernek üstünden?
Dernek çok yeni. Yani geçen hafta kuruldu dernek. Yani bir haftalık bir dernekten bahsediyoruz. Ama bizim derneğe aktardığımız projelerimiz oldu. Bu projelerin hepsi zaten çok uzun yıllardır devam eden projeler. Şu anda 5-6 tane aktif projemiz var. Bunlardan bir tanesi bir burs fonumuz, bir aracısız, birebir öğrencilerle irtibatta olarak hiçbir ideolojik ayrım olmadan okuma isteği olması bizim için yeterli. Kardeşlerimizi bulduk. Bu sene 36 tane kardeşimiz burs fonumuza devam ediyor. İnsanlar da bu öğrencilerin burslarına birebir.
Nasıl buldunuz kardeşleri?
Yani nasıl buluyorum? Ben mesela iş için Adana'ya gidiyorum. Yıllar önceki gelişmelerden bahsediyorum. Orada bir okula gidiyorum. Bindiğim taksiye diyorum ki beni buradaki bir şöyle bir mahalledeki bir okula götürün. Okul müdürünü buluyorum. Rehber öğretmeni buluyorum. Bu sene bu okuldan üniversiteyi ya da liseyi kazanacak eğer ortaokulsa. Okumayı istekli, maddi durumu yetersiz, çalışkan bir öğrenci varsa ben vatandaş olarak, sezi olarak kendi adıma bu kardeşime burs vermek istiyorum diyorum. Yani bu 10-12 yıllık bir serüven. Bunu yapa yapa benim öğretmenlerle bir bağım oluştu. Çünkü ben de zaten öğretmen çocuğuyum. Bütün ailem öğretmen benim. Annem, babam, teyzelerim, büyük dedem. Şahsi olarak gittiğimi de hep belirttim. Bir kurum, kuruluş, bir vakıf yok arkamda. Sadece biz bu ülkede doğduk. Ben orta sınıf bir aileden geliyorum. Mutlu bir çocukluğum oldu. Niye benim olduysa başkalarının da olmasın? Yani bir çocuğun okumak istemesi bence çok çok önemli bir şey. Uzatalım. Burs ilişkisi çok güzel, çok onurlu bir ilişkidir. Bir yetişkinle bir üniversite öğrencisi arasında kurulabilecek. Sonra rehber öğretmenlere ulaştım. Anadolu'da okullara ulaştım. okul müdürleri de beni tanıyınca daha rahat olarak artık o okullardaki özel durumu olan öğrencilerden haberdar olmaya başladım. Dediğim gibi bazen psikolojik destek alması gereken öğrenciler olabiliyor aile durumlarından. Ne yapalım, o zaman belirli psikologlar aracılığıyla o kişilerin terapilerini sağlayalım. Yani bu burs ve eğitim projeleri böyle başladı. Şu ana kadar 160 tane kardeşimize yaklaşma, onları tanıma ve onlara aracılık etme imkanı bulduk.
Bunlar Türkiye içinde yaptıklarınız, bir de Türkiye dışına çıktınız.
Bu Türkiye, evet.
Evet.
Bu Türkiye.
Nerelere gittiniz? Oradakilere yani, nasıl yardımlar götürüyorsunuz?
Şuna inanıyorum ben. Benim inancım şu. Bir yerde fark yaratmaya inanıyorum. Bir çocukla fark yaratmaya inanıyorum. Benim 11 yaşındayken bulduğum çoban kızım var. Matematik mühendisliğinde okuyor. Bir başkası 2 yıllık büro yönetimi okudu. Şimdi çalışıyor. Ben tanıştığımda 13 yaşındaydı. Dönüşüme inanıyorum. Yani o hayatta bir şey yaratmaya, bir kerelik görmek, bir kerelik yardım etmek çok güzel. Tabii ki çok güzel. Ama ben merak ediyorum. Yani ben bir insanla tanıştığım zaman, bir çocuğa sarıldığım zaman bu çocuğa ne olacak? Yani bir fark yaratmak sürdürülebilir. O kişinin hayatında geleceğe dair ne yapabiliriz? Hep bunu düşündüğüm için Afrika deneyimi de böyle başladı. Çünkü ben yaptığım şeyi yardım olarak da nitelendiremiyorum. Benim için o kelimede yardım da etmiyorum aslında. Mesela Afrika'ya gönüllü olarak gittim ben. Yani gönüllülük bence çok güzel bir çerçevedir bu yapılanları konumlamak için. Bir şey gönlünüzü verirsiniz. Ben ne yapabilirim diye bakarsınız. Yola çıkarsınız. Elinizdeki kaynaklara bakarsınız. Çünkü sevginiz olabilir, zamanınız olabilir, bilginiz olabilir, bir uzmanlığınız olabilir. İnternet biliyorsunuzdur, rakam biliyorsunuzdur. Birçok konuda destek olabilirsiniz. Afrika'ya da hiç aracısız, hep bu soru gelir. Hiçbir kurum, kuruluş, organizasyon aracılığıyla değil. Kendim internette araştırarak gönüllü çocuk bakımı yazdım ve Ghana'ya gittim. İşte 4 sene kadar oluyor. O benim hayatımı değiştiren bir deneyim oldu. İnanın yani bizim çok güzel bir ülkemiz var ve yapacak çok şey var bizim ülkemizde ama Afrika bambaşka. Oradaki gerçekler çok bambaşka. O toprağa adım attıktan sonra gerçekten içinize işliyor. Yani o toz toprak sizin içinize işliyor. O insanların şarkıları içinize işliyor.
Evet.
Yani o kadar güldüm, o kadar mutlu oldum, o kadar ağladım.
Ne güzel. Ve böylece hem ülkemizde hem yurt dışında gençlere umut oluyorsunuz. Bu umutlarda umut olmaya da devam edeceksiniz. Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Sizi
ediyorum.
Stüdyomuzda çok da ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz bugün telefon konuğumuz olduğunuz için Sayın Sezik Alkaman. Sağ olun, var olun efendim.
Çok sağ olun.
Kolaylıklar diliyoruz. Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, tarih bilmeyenin tarih bilinci olmayanın da siyasal bilinci olmayacağından hareketle Cumhuriyetimizin 94. yılı
evet,
kutlu 94. olsun diyelim ve Cumhuriyet'le birlikte ulus olarak yaşamaya başladık ve Cumhuriyet'in getirdiği kazanımları konuşmak istedik bugün
evet,
özellikle.
Evet, evet.
Başta Ulu Önderimiz Atatürk ve bu uğurda kaybettiklerimizi sevgiyle, rahmetle, saygıyla, minnetle bir kez daha
evet.
anarak başlayalım. Ve neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii ulus olarak yaşamaya başladık dedik ama beraberinde de birçok hak ve özgürlüğe de kavuştuk.
Evet, evet, gerçekten öyle. Hani kazanımları diyoruz, gerçekten kazandığımız şeyler olduğu için bize bir anlamda bazıları verildi. Biz kazanmadık aslında.
Evet,
bir kısmı
evet.
onların bize verildi.
Onun için de çok fazla
tekrar,
değerini bilemiyoruz
evet,
galiba.
Evet, onun için üzerinde durarak, altını çizerek tekrar tekrar hatırlamak lazım. Bu anlamda hani şöyle diyelim. Şimdi Cumhuriyet deyince, Cumhuriyet'in kazanımları deyince anlam bilimciler der ki her tanım eksiktir, her tanım yetersizdir. Hiçbir tanım tam olarak bir kavramı bütün yönleriyle açıklayamaz. Bu da öyle. Biz ne kadar şimdi konuşmuş olsak da her yönüyle Cumhuriyeti ve kazanımlarını açıklayamamış olacağız. Hani elimizden geldiğince şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Nasıl kuruldu Cumhuriyet falan gibi konuları zaten daha önceden de konuşmuştuk. Bir de konuşanlar da bu hafta olacaktır. Belki daha çok işte kazanımlarına ağırlık vermek o anlamda daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Şimdi silahlı mücadele çok önemliydi tabii ki. Bir de çok uzun süren savaşlar sonrasında hep bunu söyledik burada stüdyomuzda yaptığımız çeşitli konuşmalarda. Farklı savaşlardan bahsettik ve en sonunda İstiklal Harbi ile ne kadar zorlu bir mücadeleye, siyasi ve silahlı bir mücadeleye girdiğini devlet olmak adına bahsettik zaten burada. Hakikaten bir istiklal mücadelesiydi ve topyekün verildi, bütün milletçe verildi bu mücadele ama yetmedi. Yani arkasından sevgili Atatürk diyebilirdi ulu önderimiz, tamam ben elde ettim bütün kazanımları ve bundan sonra yerime geçeyim, oturayım. Bütün bu kazanımlardan sonra rahat edeyim diyebilirdi. Hayır. Hatta şöyle düşünüyorum. Çanakkale'de daha öncesinde de var tabii ki aklında bu cumhuriyet fikri. Onu defaten çeşitli kaynaklarda görüyoruz ama hani benim kendi inancımı, kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Şimdi bir Çanakkale'de o askerlerinin gözünün önünde nasıl vatan için hiç gözlerini kırpmadan arka arkaya öldüklerini görünce bu vatan için bu insanlar her şeyi yapabilir düşüncesi gelişiyor. Evet. Ve o insanların tebaa olmasından rahatsız. Yani cumhuriyet fikri oradan geliyor. Bu insanlar bağımsız olmalı, kendilerini ifade edebilmeli. Bu insanlar her şeyi hak ediyorlar. Yani ben ne versem onlara azdır. Bu vatan için bu kadar gözünü kırpmadan ölen insanlara ben ne versem azdır. Kadınlı, erkekli. Bu düşünceden ben öyle düşünüyorum, en azından buna inanıyorum.
Evet, bu düşünceden hareketle.
Bu düşünceden hareketle elinden geleni hakikaten yapmıştır. Geçen hafta da Nutuk'la ilgili konuşmamızda söyledik. Üç sac ayağı var demiştik Nutuk'ta. Bir birisini unutmuşuz, sonra dinleyince fark ettim. Tam bağımsızlık, milli egemenlik ve çağdaşlaşma demiştik. Burada da Cumhuriyet'in kazanımlarını gene aynı çerçevede söyleyebiliriz. Yani öncelikle bir kere tam bağımsızlık. Gerçekten bu konuda hiçbir şey göstermiyor. Yani dirençle karşılaştığında alttan alayım gibi bir davranışı yok. Gerçekten çok üstüne gitmiştir. En yakın arkadaşlarından olmak pahasına bunun üzerine gitmiştir. Ve Cumhuriyet böyle kazanılmıştır. Cumhuriyeti zannetmeyelim ki herkes çok isteyerek, ay ne kadar güzel bir şey düşündün diyerek kabul etti. Mecliste pek çok tartışmalar tutanaklardadır şu anda, bakılabilir. Dolayısıyla bu düşünceye inanan çok çekirdek bir grupla bunu başarmıştır. Ve bugün siz düşünün, kıyafet tarzınızı değiştirmeye karar verin. Aileniz belki reddedecek. Yani ufacık bir hayatınızda değişik, saç renginizi değiştirmek, böyle bir büyük değişiklik yapabilmeyi ve ulusu adına yapabilmeyi, kendi adına değil, ulusu adına, tamam ilk cumhurbaşkanı olmuştur ama bunu cumhuriyeti ilan etmeden de pekala yapabilirdi. Gene devletin başkanı olurdu yani. Çok rahat bir şekilde olabilirdi.
Ciddi köklü değişiklikler
çok
var.
Çok köklü bir değişiklik yapmıştır. Diğer taraftan en önemli şeylerden bir tanesi, bir kere bahsettik, millileşme. Şimdi Osmanlı, ilk başta Osmanlılık fikriyle elindeki tebaayı tutmaya çalışıyor. Fakat milliyetçilik hareketleri o kadar hızlanıyor ki, Balkan savaşlarında da görüyor zaten. Hayır, bu tutmayacak Osmanlılık fikri. Hatta bahsettik, Mehmet Reşat Balkanlara geziye gidiyor ama bu Osmanlılık fikrini çok yaymaya çalışıyorlar. Olmuyor. Arkasından bakıyorlar ki bu Hristiyan tebaa tamamen ayrıldı. Hiç değilse elimizde Türk olmayan fakat Müslüman olan grupları tutalım derken İslamcılık propagandası ve İslamcılık fikriyle hareket etmeye başlıyorlar. O da olmuyor. Maalesef bu da tutmuyor. İşte Atatürk bunu görüyor. Diyor ki yani bizim Türkleşmekten, Türk ulusunun kültürel köklerine dönmekten, kendimizi ulus olarak yeniden yaratmaktan başka çaremiz yok. Yoksa biz burada yok olacağız.
Evet.
Bu yüzden bunun üzerinde çok duruyor. Yani her konuda bakarsak, her yaptığı kültürel hareketin altında Türk düşüncesi, Türk kültüründen kökenini alan pek çok şey vardır. O yüzden hani dil kurumlarının, tarih kurumlarının kurulması, üniversitelerde dil ve tarih coğrafya fakültesinin açılması, pek çok bununla ilgili, kültürle ilgili kitapların yazılması, heykellerin, sergilerin açılması, eğitimlerin yapılması biraz buraya dayanıyor. Biraz değil, tamamen buraya dayanıyor. Yani özellikle bakıyoruz, yurt dışına gönderdiği öğrencilerin de tamam çağdaşlaşma, gidelim oradan medeniyeti alalım ama Türkiye'ye Türk olarak katkıda bulunalım, yabancılaşmayalım kendi kültürümüze. O yüzden de neredeyse dünya tarihinde yok sayılan, sarı ırk denen, kenara itilen, yaptığı hiçbir medeniyet kalıntısını Türklere mal etmeyen, maalesef Batılılar daha çok Orta Doğu'ya, Araplara, İslam dünyasına bizim yaptığımız sanat eserlerini, eserleri atfediyorlardı. Biz kendimize Türk olarak şunları yaptık deyip ispatlayamıyorduk. Çünkü onlar kendi kitaplarını okutuyorlar. Biz de maalesef onları okutuyorduk. Tercüme kitaplar okuyorduk da, okutuyorduk tarihte. Bu yüzden öncelikle bu millileşmeyi gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ve bu millileştirme çerçevesinde baktığımızda Cumhuriyet'in bütün değerlerini özellikle bu çerçevede, yani çağdaşlaşma ama aynı zamanda kökeninden kopmadan bir çağdaşlaşma. Çünkü ulus devletlerin böyle yaptığını görüyor. Kendilerinden vazgeçmeden ulus olduklarını görüyor. Evet. Tamam çağdaşlaşmak ama hiç kimse kendi olmaktan vazgeçmiyor. O zaman biz niçin vazgeçelim? Düşünün ki böyle düşündüğü bir dönemde biz Amerika'nın gelsin, Amerika gelsin bizi yönetsin, İngiltere gelsin bizi yönetsin diyen insanlarla uğraşıyor. Yani biz ezilmeyiz onların altında, niçin ezilirim ki diyen en yakın silah arkadaşlarıyla uğraşıyor. Nasıl olabilir diyor, yani onlar bizi nasıl sömürmez, siz buna nasıl inanabilirsiniz? Dolayısıyla ciddi bir Türklük, Türk kalma ve bu şekilde devlet olma mücadelesi veriyor.
Ülkemizin bulunduğu coğrafyaya bakıldığında, komşularla kıyaslandığında bunu çok daha iyi anlıyoruz herhalde, değil mi?
Tabii ki, tabii ki bulunduğumuz coğrafyadaki şu anki durumumuza bile bakarak bunu çok net söylemek mümkün. Yani tamam o dönemde belki birçok insan bunu reddetti, kabul etmedi, kendi yakındaki insanlar bile inanmadı ama o biliyordu. O gelecek vizyonuna çok doğru bir şekilde sahipti. Bugünleri o günden gördü. Şimdi baktığımız zaman hani her şeyden, yani sadece cumhuriyet gibi devletin yönetim biçimini değiştirmek, meclisi açmak gibi, işte saltanatı kaldırmak, halifeliği kaldırmak gibi çok büyük atılımların yanında, çok büyük değişikliklerin yanında yazıdan ölçü birimlerine kadar, takvimden kıyafete kadar her konuda da kafa yormuştur, ne bileyim dil çalışmaları hepsine kendisi bizzat katılmıştır. Bunlar da kolay şeyler değil. Yani şimdi bize her gün bir tarihle ilgili, bir işte iktisatla ilgili, işte dille ilgili, askerlikle ilgili, devletin kurulumuyla ilgili, ekonomiyle ilgili farklı farklı yerlere çağırsalar, kafa yormamızı isteseler, düşünsenize çok zor bir şey gerçekten.
Çok, evet.
Yani çok kısa sürede, neredeyse bir 15 yıl denilebilecek kadar kısa bir sürede her şeye neredeyse el atmaya çalışıyor ve şöyle tarihle ilgili söylediği şeyi belki her konuya yaymak mümkün. Diyor ki ben ölmeden görmek istiyorum böyle bir tarih kitabının olduğunu. Şimdi diğer konular da öyle. Yani ölmeden bir takım inkılapları gerçekleştirip bu milleti bir düzlüğe çıkarıp ondan sonra içi rahat gitmek istiyor. Şimdi hani bize teslim ettiğini geçen hafta da söyledik, geleceği kurgulamak üzere bize emanet ettiğini, gerçekten de bunu hiç unutmamak lazım. Yani belki o kurdu ama bizden yükseltmemizi bekledi.
Evet.
Dolayısıyla sadece öğretmenlerden, sadece gençlerden değil, hepimizden daha ileriye doğru cumhuriyetimizi taşımamızı istedi. O yüzden de kazanımlarının farkında olmak lazım.
Evet.
Mesela kadınlar olarak hep altını çizerek durduk, üstünde durduk. Dedik ki o dönemde hemen hemen çağdaş hiçbir ülkede kadınlara bu haklar verilmemişken çok öngörüyle Atatürk bunları kadınlara sağlamıştır. Türk kadınına sağlamıştır seçme seçilme. Şimdi biraz dinleyicilerimizin empati kurmasını istiyorum. Düşünün, tek taraflı bir boşanma söz konusu. Erkek boş ol, boş ol, boş ol diyor ve boşanmış oluyorsunuz. Hiçbir hakkınız yok.
Evet.
Hiçbir şekilde meslek edinme hakkınız yok, okuma hakkınız yok. Ki kaldı ki çocukları siz yetiştiriyorsunuz ama eğitimli değilsiniz. O öyle bir aile müessesesinden nasıl çocuklar çıkabilir? en azından ilkokula gidinceye kadar anne bakıyor çocuklara.
Evet, evet.
Ataerkil toplumlar için düşünelim ki biz de öyleydik. Şimdi o çerçevede 7 yaşına kadar bu çocuk yarım yamalak, işte okuma yazma bilmeyen, yarım yamalak bilgisiyle çocuğa bakan bir anneyle muhatap oluyor. Böyle bir kültür.
Evet. Dolayısıyla Türk kadını Atatürk'ün bu güvenine layık olabilmek için bu haklarını sonuna kadar kullanmalı aslında.
Tabii ki, tabii ki.
Bunun
yani
farkında olmalı.
Meslek edinme hakkı oluyor. Boşanma hukukuna ilişkin, medeni kanun sosyal yaşantısını tamamen değiştiriyor zaten kadının. Özellikle halkçılık ilkesi çerçevesinde eşitlik ilkesi geliyor. Hı hı. Yani bu cumhuriyetle ilgili verilen haklar sadece erkeklere verilmemiş oluyor böylece. Kadın erkek herkese verilmiş oluyor. Evet. Sınıf farklarını ve cinsiyet arasındaki farkları kaldırmış oluyor. Hı hı. Düşünün, 1928'de Marie Curie'nin ilk Türk öğrencisi oluyor bir kimyacı kadınımız. İlk avukat, ilk doktor. Yani yavaş yavaş alanda ilk işte pilot, yani hani
evet,
biliyoruz. Pek çok ilkler yaşanıyor kadın dünyasında. Daha öncesinde Osmanlı'nın son dönemlerinde de konuşmuştuk bunları. Gerçekten bir takım erkekler, kadınlar bunları savunuyordu. Fakat bir türlü o geleneksel yapı yıkılıp da böyle bir kafa yapısı, böyle bir anlayış oturtulamamıştı. Bu o yüzden çok önemlidir. Konuşulur, evet, tartışılır. Bu haklar verilsin diye iddia edilir, fakat olmaz. Şimdi Atatürk bütün bu konuşmaları, bu iddiaları bırakıp gerçekleştiriyor bunu. Ve çok kısa sürede gerçekleştiriyor. Yani 30'da belediye seçimleri, düşünün 34'te milletvekili seçimleri ve 4.8'di yanlış hatırlamıyorsam ilk mecliste kadın oranı.
Evet.
Hala Cumhuriyet tarihi hala o oranı yakalayamadı. Yani hala biz o oranda
katlanarak
kadın
artsaydı,
milletvekili
evet,
taşıyamadık meclisimize.
Ne yazık ki hani, bu kazanımları işte, henüz evet, kavrayamadık herhalde. Bunları
evet,
koruyamadık. Bunları korumak, kavramak önemli.
Evet, mesela ne diyoruz biz evi bile yaparken kadın eli değmiş gibi. Aynı güzel. Meclis de öyle. Kadın eli değmiş gibi olmalı. Yani gerçekten pırıl pırıl tertemiz. Şimdi bir kadının olduğu ortamda tartışma ya da konuşma üslubu nasıl olur? Ve açıkçası pek çok konuya farklı bakış açılarından da bakılması ve onların da görüşünün alınması lazım. Ama çok bu oranın yetersiz olduğunu, hı hı, görüyoruz. Ve pek çok konuda belki de görüşlerinin bile alınmadığını görüyoruz. Yani kazanımları edinmek değil de bunları edindikten sonra ne yaptığımıza bakmak lazım.
Evet.
Yani bugün kadına şiddeti biz bu yoğunlukta konuşuyorsak, kadın cinayetlerini her gün konuşuyorsak, Cumhuriyet'in kazanımlarını şu haklar verildi, bu haklar verildi diye konuşmamız değil, o hakları görerek biz bugün ne yapıyoruz'a bakmamız gerekir. Eğer biz aklımızı kiraya verip hacıya, hocaya, şeyhlere, tarikatlara, bir şeylere gidiyorsak, şimdi o dönemde tekkeler, zaviyeler kapatılıyor, şeriye efkaf vekaleti kaldırılıyor, Diyanet İşleri bak, yani bütün bunlar o laiklik ilkesi, din ve devlet işlerini birbirinden niçin getiriliyor o dönemde?
Evet.
Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor?
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden biri.
Bir tanesi. Laiklik, çünkü
evet,
gerçekten sorunlar yaşanmıştı. Bütün Osmanlı'nın son dönemleri bu sorunlarla geçmişti. Atatürk bunları kendisi yaşadı, bizzat yaşadı. Bu sorunların nerelerden kaynaklandığına baktığında kaynağının kökeninin hurafelere inanan insanlar, cahil insanlar olduğunu gördü. Bir daha bu duruma düşülmemesi için bunu yaptı, ama biz gene aynı noktaya geliyoruz. Şimdi onu demeye çalışıyorum. Bir şekilde Cumhuriyet kazanımları dediğimizde hepimizin çok hoşuna gidiyor bunlardan bahsetmek, şunları şunlar yapılmış, bunlar yapılmış diye, ama özellikle gerçekten sahip çıkmak onu yükseltmeyi ve daha ileriye götürmeyi gerektirir. Bu yüzden kazanımlar şunlardır deyip özet geçmek yerine biraz empati kurup şu anda biz ne yapabiliriz? O gün bunları gördü ve bunları gerçekleştirdi. Biz bugün Cumhuriyet'in 94. yılını kutladığımız bu senede ne yapabiliriz? Gülün olarak, Nilgün olarak, Ayşe olarak, Ali olarak ne yapabiliriz? Bunu düşünmemiz gerekir. Ve yurt dışındaki ve yurt içindeki Türklerin tamamının bunu düşünmesi gerekir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hepimizin.
Evet.
Hepimizin ülkesi.
Evet. Dolayısıyla bu kazanımları korumak, bu kazanımlara sahip çıkmak
Çok her Türk vatandaşının görevi.
Evet. O zaman Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim. Cumhuriyet fazilettir demiş. Evet. Kimsesizlerin kimsesizdir evet, demiş. Evet. Dolayısıyla cumhuriyetimize sahip çıkalım. Nice yıllar dileyelim ve bir kez daha evet, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini şükranla, minnetle bir kez daha analım ve çok teşekkür edelim
size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz ve sevgili dinleyenlerimiz bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28 Bilecik 25 Yamama
20. Ben buraya sivri dayanıklı cam.